Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı günler dileriz. Okudukça programındasınız. Kitapların ve dergilerin büyülü dünyasından bahsettiğimiz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz Yusuf Temizcan.
Bendeniz Furkan Özkul.
Yepyeni bir programla daha sizlerle beraberiz. Dilersen Furkan, yine bu programımıza başlarken ben birkaç yeni kültür sanat gelişmesinden bahsedeyim. Yeni çıkan birkaç tane kitabı çok kısa olarak zikretmeye çalışayım. Daha sonra bu hafta dinleyicilerimizin için hazırladığımız dergilere, yeni sayılarına ve yeni kitaplara değinelim. Biraz daha açalım o konuları.
Evet Yusuf, dergiler gerçekten bizim düşünce ufkumuza çok güzel katkıları olan yayınlar. Zannediyorum önünde şu an bir dergi var, Yetkin Düşünce isimli.
Evet.
Henüz yeni çıkan bir dergi.
Çok yeni bir dergi. Biraz sonra buna gireceğim. Önce dilersen birkaç kültür sanat haberi vereyim. Türkiye Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi çalışması biliyorsun çok çok önemli bir çalışmadır. 44 ciltli olarak tamamlandı. Bu çalışma bir süre evvel internet ortamına tamamı aktarılmıştı. Şimdi bu İslam Ansiklopedisi'nin sitesi yenilendi. Baştan sona tamamen yenilendi. islamansiklopedisi.com özellikle dinleyicilerimizin ilk fırsatta bu sitenin yeni haline bakmalarını öneririz. Çünkü orada yani maddeleri çok daha hoş bir tasarımla, daha okunabilir bir halde görmek mümkün oluyor. TÜYAP'ın organize ettiği 16. Bursa Kitap Fuarı 17-25 Mart tarihleri arasında yapılacak. Özellikle Bursa tarafından dinleyicilerimize önemli duyurulur. Osman Gazi'deki Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak fuar. Yine Siirt'te 28 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında, Denizli'de ise 30 Mart ile 8 Nisan tarihleri arasında kitap fuarı olacak. Son zamanlarda artık her ilde neredeyse, hatta İstanbul gibi yerlerde, her ilçede ufak tefek kitap fuarları yapılıyor değil mi Furkan? Bu çok önemli bir husus.
Evet, evet Yusuf. Bu bir okuma seferberliğine dönüşüyor.
Evet. Başta yayın evleri için iyi oluyor. Kitaplarını toplu olarak okuyucularla buluşturuyorlar. Okuyucu için iyi oluyor. Bütün yayın evlerini görüyor. Yazarlarla buluşuyor. Söyleşiler oluyor. Kitap imzaları oluyor. Her açıdan ben açıkçası çok çok faydalı buluyorum kitap fuarlarını.
Ben bunu bir mayalama şeklinde değerlendiriyorum. Yani toplum mayalanıyor Yusuf. İlimle, irfanla, kültürle ve entelektüel olanla mayalandığını söylemek mümkün.
Yani insanlar çok rağbet gösteriyorlar ama bu fuarlara da.
Evet, özellikle öğrencilerde çok ciddi
öyle,
bir rağbet
öyle.
Var.
Öğretmenler teşvik ediyor, evet. Okul idareleri teşvik ediyor, ödüllendiriyor. Bunlar çok çok iyi şeyler.
Evet, şu an okuma yarışmaları yapılıyor. Sayfa adedince işte öğrencilere ödüller veriliyor. Bunlar gerçekten güzel gelişmeler.
Bu yıl 17. kez düzenlenen F İstanbul Bağımsız Filmler Festivali geçtiğimiz ay yapılmıştı. Bu önümüzdeki aylarda yine İKSV'nin organize edeceği bir İstanbul Müzik Festivali gerçekleşecek. 23 Mayıs ile 12 Haziran tarihleri arasında. Müzik Festivali'nin ana teması aile bağları olacak. İlginç değil mi bir müzik festivalinin temasının aile bağları olması?
Evet, daha önceden bu tip müzik festivallerinin teması gençlik olurdu.
Evet, evet. Burada tabii aile ilişkileri arasındaki müziğin izini sürmeye çalışacaklarını söylüyorlar. Müziğe dair anıları yeniden hatırlamayı ve yeniden keşfetmeyi umuyorlar. Ve devlet tiyatroları yerli yazarlar arıyor Furkan. Hı hı. Biliyorsun devlet tiyatroları tiyatronun kendisini desteklemek için çok önemli bir kurum. Ve işte Türkiye'nin pek çok yerinde de tiyatro gösterileri yapılıyor. Fakat oyun yazarlığı hususunda bazı ihtiyaçlar artık hasıl olmuş. Genç yazarlar aranıyor. Tiyatro metni yazabilecek. Bu hususta ilgili olan dinleyicilerimiz için çok çok önemli bir fırsat diyelim. Bunları hatırlattıktan sonra 3 tane çok sıcak yepyeni çıkan kitaplar var. Onlardan çok kısa bahsedeyim dilersen. Üzerinde bu diğer kitaplarımızın üzerinde durmuş olalım. Ümit Meriç hanımefendinin Babam Cemil Meriç isimli bir kitabı çıktı İnsan Yayınları'ndan. Aslında yeni bir kitap değil bu. Daha önce Kültür Bakanlığı yayınlamıştı. Sonra İletişim Yayınları yayınladı. Şimdi İnsan Yayınları daha genişletilmiş versiyonunu, daha fotoğraflarla da süslenmiş, zenginleştirilmiş versiyonunu yayınladılar. 412 sayfa olarak neşredildi. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın daha önce gün yüzüne çıkmamış bir eseri kitap olarak yayınlandı. Suat'ın Mektubu. Dergah Yayınları'ndan 150 sayfa olarak yayınlandı. Tanpınar'ın en önemli kitaplarından biri olan Huzur'da Mümtaz karakteri vardır Furkan, hatırlarsan. Hı hı. Orada bir de Suat karakteri vardır. Bu Suat Mümtaz'a veda ederken bir hani intihar öncesi bir mektup bırakmıştı. Kitabın en önemli yerlerinden birisidir aslında o Suat'ın mektubu. Onun üzerine Tanpınar daha sonra çalışmış. Daha da üzerinde durmuş o mektubun. Ve hatta o zaman verdiği bir söyleşide bunu bir kitap olarak neşretmeyi planlıyorum demiş. Fakat ömrü vefa etmemiş. Şimdi çok güzel özenli bir baskıyla Handan İnci'nin hazırladığı bu kitap çıkmış oldu. Bir de Erkam Yayınları'ndan Mustafa Uslu'nun kaleme aldığı İstikamet üzerine İstikamet adlı bir hikaye kitabı 160 sayfa olarak neşredildi diyelim. Bunlardan dinleyicilerimizi tadımlık olarak haberdar etmiş olalım ve bu hafta senin bahsetmek istediğin kitaba geçelim dilersen.
Evet Yusuf, ben bu hafta Carl Jaspers'in Nietzsche Nasıl Felsefe Yapıyordu kitabından bahsedeceğim. Alfa Felsefe serisinden çıktı bu kitap. Çevirmenliğini Murat Batmankaya yapıyor. Güzel bir çeviri olduğunu söylemek mümkün. Benim hoşuma gitti, dili vesaire gerçekten çok güzel. Tabii bu kitabı değerli kılan hususlardan bir tanesi de Nietzsche gibi bir düşünürü Carl Jaspers gibi bir düşünürün kaleme alması. Bu önemli bir şey.
Yani sıradan bir yazar değil.
Kesinlikle. Çünkü Carl Jaspers 1900'ler sonrasında düşünce dünyasına etki eden isimlerden bir tanesi. Heidegger'in yakın arkadaşlarından, bir dönem en azından yakın arkadaşlarından.
Çağdaşı o zaman bu isimler.
Tabii çağdaş. Yani Nietzsche ile çağdaş değil ama Heidegger'le çağdaş. O dönemin düşünürleriyle çağdaş. Ve gerçekten bir şeyleri yaşayarak yazan kimselerden bir tanesi. Bir Nietzsche burada önemli bir figür. Yani kitabın konusu olması hasebiyle kısaca ondan birazcık değinmek istiyorum Nietzsche hakkında. Nietzsche bir sistem filozofu değildi. Yani bir sistem inşa etmedi. Onun felsefesi sistemi yıkmaya yönelik olan bir felsefeydi. Evet. Bir düşünceydi. Dolayısıyla
bütün sistemleri yıkan bir sistem.
Evet, bütün sistemleri yıkan aslında bir sistem diyemiyoruz ama bir düşünce, bir felsefe. Çünkü o çekişle felsefe yapmaktan bahsediyordu. Yani Sokrates'ten günümüze gelen, ki özellikle Platon, Aristo'nun inşa etmiş olduğu sistemlerin devamı olan o sistematik yapıların tamamını yıkmayı hedefleyen ve bu noktada evet, sofistlerin çok, yanında duran
çok eleştirel yaklaşıyor.
Çok eleştirel yaklaşıyor idi.
Modern dönemi de eleştiriyordu, kendinden önceki akımları da eleştiriyordu.
Ve asıl
eleştirisi çok eleştirel bir miras bıraktı bize.
Tabii eleştirel bir mirastan bahsetmek mümkün. Bu mirası besleyen temel unsurunda biz Hristiyanlık olduğunu görüyoruz.
Yani Hristiyanlık. Burayı biraz açalım istersen.
Tabii Hristiyanlığın ilah anlayışından bahsedebiliriz.
Çünkü Nietzsche'nin hani tırnak içinde Tanrı öldü ifadesi de vardı. Evet. Bununla da bağlantılı olarak burayı biraz açabilir miyiz?
Şimdi çok ilginçtir Yusuf. Nietzsche'nin babası bir papaz. Kilise çanlarının bulunduğu bir ortamda çocukluğu geçiyor ve zaten yaşı küçükken de vefat ediyor babası. Annesiyle ve kardeşleriyle yaşamak zorunda kalıyor. Hayatın işte o erken dönemlerinde felsefeden ziyade filolojiye ilgi duyduğunu görüyoruz. Yani Nietzsche bir filozof değildir. Tıpkı yani filozof değildir derken bunu biraz açmak lazım. Felsefeci değildir. Yani akademik eğitimi felsefe üzerine değildir. Tıpkı Kant gibi. Kant da bir jeologtur. Yani felsefeci değildir. Ve Nietzsche felsefeye adım attığında bunu filoloji üzerinden yapıyor. En iyi bildiği alan üzerinden yapıyor. Dil üzerinden bir felsefe geliştiriyor. Ve bu felsefede dilin imkanlarını göz önünde bulundurarak bir tepkisellik oluşturuyor Yusuf. Burada tabii az önce bahsettiğimiz gibi merkezi Hristiyanlığın alındığını görüyoruz. Hristiyanlığın ilah anlayışı ve insanlara sunmuş olduğu o acının temelinde bunun olduğunu görüyoruz. Dikkat ederseniz Hristiyanlık bir şey öngörür. İslam'dan farklı olarak insanın bu dünyaya gönderilmesindeki temel suçlu olarak Hazreti Adem'in eşi Hazreti Havva'yı görür. Çünkü şeytan önce işte Havva'yı kandırmıştır. Havva da Hazreti Adem'i kandırmıştır. Ve bundan dolayı insan türü yeryüzüne sürgün edilmiştir. Ve asıl kilit nokta burası ve o sürgünde kadın figürü Yusuf. Hı hı. Yani Nietzsche'de de benzer duyguları görüyoruz. Mesela bir taraftan Hristiyan'ın ilah anlayışına, ilahiyatına yönelik bir tepki beslerken bir taraftan yaşadığı aşklar var. Ve bu aşkların hüsrana uğrama durumları söz konusu. Ve Nietzsche'nin tepkiselliği bir müddet sonra bir teolojiye dönüşmeye başlıyor. Yani teoloji karşıtı bir teolojiye dönüşmeye başlıyor. Bunu kitapta bulmamız mümkün. Yani burada tabii satır aralarında bunu çıkartmak mümkün Yusuf. Açıktan bunların yazıldığını söyleyemeyiz. Ama satır aralarında buna bunun farkına varmak mümkün. Tabii Nietzsche'yi diğer taraftan yanlış anlaşıldığıyla ilgili bir takım görüşler de söz konusu. Ben de bu böyle düşünüyorum doğrusu. Çünkü Nietzsche ateşli bir hani şey karşıtı değildir aslında. Ne derler? Böyle bir dini inanç karşıtı değildir.
Evet.
Ama Hristiyanlık dininin yaşattığı acılar ve sonrasına gelen modernizmin onun boşluğunu dolduramaması ve onun da iflas etmesi onda ciddi bir nihilizmin önünü açıyor.
Mesela şey hususunda ne dersin? Yusuf Kaplan'dan duymuştum ben. Nietzsche o üzerine çalışmış birisi biliyorsun o. Ya yani hayatının sonlarına doğru İşte o Tanrı öldü düşüncesi var onun. İşte Hristiyanlığa dair yaptığı ciddi eleştiriler var ve intihar ederek hani zaten vefat
i̇ntihar,
ediyor.
İntihar hastalık dolayısıyla. Ama kendini intihara sürüklüyor dediğin gibi.
Evet. Yani sorum şu. Orada hani insanlığın varıp geleceği en son yer İslam'ın önünde diz çökmektir gibi bir ifadesi olduğunu söylüyor Nietzsche'nin. Senin okumalardan hareketle böyle bir bilgin var mı? Bunu teyit eder misin?
Doğrusunu istersen ben bunu teyit edemem. Çünkü ben böyle bir şeye rastlamadım. Ama İslam ile ilgili gerek Güç İstenci isimli kitabında gerekse aforizmalarında bir takım ifadeler mevcut.
Eleştirel ifadeler mi bunlar?
Olumlu eleştiriler. Yani Hristiyanlıkla İslam'ı karşılaştırdığında İslam'ın soyluların dini olduğundan bahseder.
Hmm.
Yani pratiklerinin, amelinin çok soylu olduğundan bahseder. Yine bir hadis-i şerif vardır. Bugün daha çok böyle neo-selefi retorikte karşılık bulan bir hadis. İşte cennet kılıçların gölgesi altındadır. Mesela bu hadis Nietzsche tarafından aforizmalarında şöyle değerlendirilir. Bu kavram yani bu söylem der soylu ruhların ifadesidir der. Yani İslam'a böyle bir takım olumlu göndermeler yaptığını söylemek mümkün. Bir de Nietzsche ciddi bir Alman karşıtıdır.
Hmm.
Mesela yine çarptırılmış yanlış anlaşılma dedik ya. Çarptırılmış formunu biz Hitler'de görüyoruz. Mesela Nietzsche düşüncesini Hitler kullanıyor. Üstün ırk meselesini kendi düşüncelerinde kullanıyor. Ama eserlerinde şunu söyler. Benim aslım Polonyalıdır der.
Hmm.
Ve ciddi bir Alman karşıtı olduğunu ifade eder. Burada tek bir Nietzsche'den de bahsedemiyoruz aslında Yusuf. Yani bütün bu Nietzsche'leri bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan bir tablo oluşuyor. Tabii bir takım derlemeler de yapılıyor kardeşi Elizabeth Förster tarafından. Onun yapmış olduğu derlemelerde bir takım nasyonel sosyalizme yani Hitler'in parti anlayışına uygun eklemeler. Yani Nietzsche'nin dahli olmadan zaten Nietzsche ölüyor bu eklemeler yapılırken. Bunu ifade edenler de vardır. Tabii bunların spekülasyon mudur değil midir? Bu hususta çok derinlikli bir araştırma yapma imkanım olmadı. Lakin şunu söylemek mümkün. Biz bu çağda Nietzsche'den ne alabiliriz? Aslında bu çağın buhranlarının habercilerinden bir tanesidir Nietzsche. Yani bir çöküşe doğru gidildiğinin, insanın devamlı işte bir hakikat inşa etmesi ve bu hakikate tapmasının sonuçlarını gösterir. Bu tıpkı şeye benzer. Hazreti Ömer'in bir yolculuk esnasında hani helvadan put yapmaları ve acıktıklarında o putu yemelerine benziyor.
Evet, evet.
Aslında bizim Hazreti Ömer'de görmüş olduğumuz o ekranı Nietzsche bize kitapları aracılığıyla göstermiş oluyor ve çöküşe mahkum olduğunu ifade ediyor. Bu arada Yusuf Kaplan'ın o beyanının ben kısmen doğruluk arz ettiğini düşünüyorum. Yani en son karşılaşılabilecek bir hakikat nedir sorusu. Yani gerçekten bir hakikat varsa bunu nerede bulabiliriz sorusunu bugün artık Batı'da sormaya başladı ve İslam ne söylüyor? Yani sizde ne var demeye başladılar ve merak ediyorlar bu topraklardan ne çıkacağını. Bunu da ifade ederek.
Bizim de o zaman burada üzerimize şöyle bir sorumluluk düşüyor. Kendi kültürümüze ve kendi tarihimize oryantalistler gibi bakmayıp, bizzat onun içinde olarak onu gözlemleyip ve bu çağın diline de aktarmak aslında. Bu çağın dili derken aslında Avrupa'nın anlayacağı bir dile, belki Batı'nın anlayacağı bir dile bunu tercüme etmek.
Ya aslında benim düşüncem şu, kimsenin anlayacağı bir dile değil, bizim anlatacağımız bir dile çekebilmek. Hmm. Yani bu dile çekildiği zaman, yani biz belli kaygılar gütmeye başladığımızda o jargona girmiş oluyoruz artık. Yani onlar gibi düşünmeye başlıyoruz. Bence bizim anlatacağımız bir dil üzerinden ifade edelim, onlar da anlamaya başlarlar diye ümit ediyorum doğrusu.
Peki, hay hay. Bugün bahsetmek istediğim birkaç dergi var, vaktimiz müsaade ettikçe. Yetkin Düşünce isimli yeni bir fikir dergisi çıktı. Fikir dergisi kısmını özellikle vurgulamak isterim. Türkiye'de biz hani çok fazla rastlamıyoruz. Özellikle Müslümanca düşünen, Müslümanca olaylara bakan kişiler tarafından en azından son yıllarda böyle ciddi fikir dergileri yok. Belki bundan 20-30 yıl evvel çok iyi dergilerimiz vardı. İşte Nurettin Topçu'nun öncülük ettiği diyelim ki Hareket dergisi vardı. İşte Necip Fazıl'ın Büyük Doğusu vardı. Sezai Karakoç'un Diriliş dergileri vardı. Fakat bugün bizi besleyecek yetkinlikte bir fikir dergisi eksikliği taşıyorduk. İnşallah bu yeni dergi bu eksikliği kapatma yolunda önemli bir adım atar. İlk sayısı Ocak, Şubat, Mart 2018'de çıkmış. 3 aylık düşünce dergisi alt başlığını taşıyor. Özgürlük ve teslimiyet dosya konusuyla çıkmış dergi Furkan. Ve derginin yazarlarının neredeyse tamamı özgürlük merkezli yazılar kaleme almışlar. Ben dergiyi genel anlamda incelediğimde yazıların hakikaten içeriklerinin çok çok iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Oldukça hacimli bir dergi. Aslında 280 sayfa. Dolu dolu röportajlar da var. Tarık Ramazan'la mesela bir röportaj var. Müslüman Kardeşler Hareketi'nin öncüsü Hasan el-Benna'nın torunudur kendisi. Hı hı. Amerika'da yaşıyor. Yine İslam üzerine önemli çalışmaları olan Georgetown Üniversitesi'nden John Esposito ile de bir yine özgürlük üzerine bir röportaj var. Kültür sanat sayfaları gayet iyi. Buğday filmi üzerine bir yazı yazılmış. Yine İKSV'nin 15. İstanbul Biyaneli üzerine bir yazı yazılmış. Dergimizin sonlarına doğru 3 tane kitap kritiği var. Yine özgürlük üzerine. Ali Ezzet Begoviç'in Özgürlüğe Kaçışım, Erik Fromm'un Özgürlükten Kaçış ve Müştehit Şebus Teri'nin İman ve Özgürlük kitapları ele alınmış. Dergide Atasoy Müftüoğlu, tabii ilk dikkat çeken yazarlardan Kadir Canatan, İsmail Taş, Atilla Yayla, liberalizm üzerine fikirleriyle bildiğimiz Atilla Yayla. Mustafa Öztürk var, İlhami Güler var, Mustafa Tekin zaten derginin genel yayın yönetmeni. İlk yazısı da ondan geliyor, Özgürlük ve Teslimiyet Kavramsal Bir Tartışma başlıklı. Şaban Ali Düzgün'ün, Mehmet Er Kuvar'ın, Abbas Pirmioğlu'nun da yine ayrı ayrı yazıları olduğunu söylemeliyim. Başlıklar arasında tabii çok ilgi çekici başlıklar var Furkan. Gönüllü köleler, özgürlük mü zor, esaret mi? Teslimiyet bağlamında kölelik ve kölecilik kavramlarının analizi. Seküler demokrasiden farklı olarak Müslüman demokraside özgürlüğün ahlaki imkanı. Dikkat çeken başlıklar arasında akademik özgürlük, tabi özgürlük meselesi konuşulurken üniversiteyi konuşmamak bir eksiklik olurdu. Akademik özgürlük meselesi de burada ele alınmış. Yetkin düşüncenin yolculuğunun bereketli olmasını dileriz, tebrik ederiz. Bir diğer bahsetmek istediğim dergi Gri Edebiyat. Bu dergi Üsküdar Belediyesi, Üsküdar Gençlik Merkezi öğrencileri tarafından çıkartılıyor. Çok hoş, güzel bir dergi. Ubeydullah Yalçın derginin editörü, tasarımını Yusmar Yusuf yapıyor. Yazı işlerinde Rümeysa Bulda, Ecren Küçükler, Ayşe Aleyna Kuşçu'yu görüyoruz. Bu benim elimde tuttuğum son sayısında, 2018 tarihli 6. sayısında Adem Ergül'le ümmetin meseleleri üzerine bir söyleşi var. Bir gönül insanı Hüsnü Geçer Hoca Efendi başlıklı bir yazıyı görüyorum. Arakan'ın asırlardır tükenmeyen hüznü Cevdet Haspal'ın. Yine Turan Kışlakçı ile Ey Müslümanlar Gelin Bu Coğrafyayı Siz Yönetin başlıklı bir metin görüyorum. Ümmetim için en çok korktuğum Murat Kaya, Dünya Arakan'ı Görmezlikten Geliyor Sait Demir, Filistin'de Cesaret Çiçekleri Selami Yalçın yine dikkat çeken başlıklar arasında ve tabii Yakup Öksüz'ün Gönül Coğrafyamız Hüzün ve Umut da derginin en önemli sayfalarından biri diyebiliriz. Gri edebiyatı da aynı şekilde tebrik ediyoruz. Yolculuğunun devamını diliyoruz. Şubat için bu programımızda epeyce dergimiz var. Her birine ayrı ayrı giremeyeceğiz. Programımızın da sonlarına doğru yaklaştık. Sadece başlıklarından dilersen bahsedeyim Furkan.
Hay hay Yusuf.
Lacivert dergisi Rüya dosyasıyla çıkmış. Emin Işık'la bir söyleşi var. Biz saatimizi Kant'a değil Nurettin Topçu'ya göre ayarladık diyor. Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa ile ilgili bir yazı var. Handan İnci ile bir söyleşi var. Tanpınar Yahya Kemal'e öfke duyuyordu başlığını taşıyor. Yine diğer başlıklar arasında rüya diye bir şey yok. Freud'un ajanları var. Hepimiz bir rüya görüyor olabilir miyiz? Dedemden dinlediğim masallarda dini öne çıkan başlıklar arasında. Arka Kapak dergisi 29. sayısına ulaştı. Bu Şubat 2018 sayısının dosya konusu Yunus Emre, Beşir Ayvazoğlu ve İskender Palay ile de söyleşiler var. Mostar dergisi Şubat sayısında 156. sayısına geldi. Son Büyük Sultan Abdülhamit'i Anlamak kapak dosyası. İtibar dergisi de 77. sayıya ulaşmış. Semih Kaplanoğlu ile bir söyleşi var. Hüsrev Hatimi, Cahit Koytak, Abdullah Harmancı, Abdullah Edip Başaran, Yunus Emre Özsaray da derginin önemli yazarları arasında. İtibar hem yayınladığı şiirlerle hem denemelerle hem de fikir yazılarıyla hakikaten çok önemli bir konumda duruyor. Kendilerini tebrik ediyoruz. İbrahim Tenekeci'yi, Furkan Çalışkan'ı ve diğer ekip arkadaşlarını. Diyelim ve sonuna doğru yaklaşmış olduk. Eklemek istediğim şey var mı Furkan?
Evet Yusuf. Ben bu arada Semih Kaplanoğlu'nun iki kitabından bahsetmek istiyorum.
Ha evet. Yeni çıktı değil mi onlar?
Yeni çıktı evet. Onlar da.
Yayınlarından.
Yusuf'un Rüyası isimli bir kitabı var. Dördüncü baskısını yapmış Yusuf. Şu an önümde duruyor.
Bir bu de, herhalde söyleşileri.
Evet söyleşi. Bu söyleşi bir de öykü kitabı var şu an önümde. Karşılaşmalar. Bu da H yayınlarından çıkmış ve ikinci baskısını yapmış.
Kapakları ve baskıları çok hoş değil mi?
Evet çok sade ve aslında bu sadelik insana çok şey anlatıyor.
Evet sadeliğin zaferi.
Sadeliğin zaferi evet.
Murat Yılmaz tasarımını yapmış kapak tasarımlarını. Çok hoş zannediyorum April yayınlarının da tasarımcısı kendisi. Tebrik ederiz. Çok çok hoş iki tane ayrı kitap. Keşke vakit olsaydı da biraz daha detaylı bahsetseydik. Okudukça programının bu hafta sonuna gelmiş olduk. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta tekrar buluşmak üzere. Hayra karşı. Allah'a emanet olunuz.